Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Her program bambaşka bir heyecanla sizlere merhaba diyoruz. Çünkü bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini, yaşam öykülerini paylaşıyoruz. Hem de öyle böyle öyküler değil, ilham veren yaşam öyküleri. Bu öyküleri de bizzat öykülerimizin kahramanları anlatıyor. Kendi yaşamlarını paylaşıyorlar programda. Ve her programda olduğu gibi bu programda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisini, kendisinin yaşam öyküsünü, acı tatlı yaşadığı bütün her şeyi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ve kendisine daha fazla bekletmeden merhaba demek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Tahsin İstengel. Tahsin Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler çok iyiyiz. Sizi konuk aldığımız için daha da mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmayı kabul ettiniz. Konuk olmayı, yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün aramızdasınız. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz size.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Her yere ulaşabilmek, olabildiğince ulaşabilmek, dostlara ulaşabilmek, benzeş insanlara ulaşabilmek benim açımdan da muhteşem bir güzellik. Bunu sunmanıza teşekkür ediyorum.
Ne güzel. Biz de çok mutluyuz ve o zaman sorarak, ilk sorumu yönelterek başlamak istiyorum. Tahsin İstengel'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
İstanbul'da başladı, Emirgan'da. Emirgan'a bağlı Reşit Paşa'nın bir evinde, o zamanlar hani Dutluk'tu buralar denilen bir alanda başladı. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Tüm çevreyle beraber yeşillerin arasında. Emirgan korusuna arkadan dalmak muhteşem bir şeydi. İstinye yokuşundan yukarı çıkarken karpuz kamyonlarına tutunarak çıkmak vesaire. Yani bütün bu çocukluğu yaptım.
Eski İstanbul,
o yüzden çok rahattım.
Eski İstanbul dediğimiz aslında İstanbul'un İstanbul olduğu, bugüne nazaran çok daha İstanbul olduğu dönemlerde şanslı çocuklardandınız siz de. Yani bir evin değil, hep söylüyoruz, mahallenin çocuğu olduğumuz ve doya doya sokaklarda zaman geçirdiğimiz özgür çocuklardandınız muhtemelen. Nasıldı o, az önce hani girişini yaptınız, birazcık bize o yıllardan, dünyaya gözünüzü açtığınız, içinde doğduğunuz ailenizden, mahallenizden, o semtten bahseder misiniz?
Yani o kadar inanılmaz bir dönemdi ki, günümüzden bahsettiğimiz için, günümüzü yaşadığımız için daha doğrusu, şu anda İstinye Park'ın olduğu yer Nuri Bey'in çiftliğiydi. Aynı şekilde İTÜ'nün Maslak Kampüsü'nün bir bölümü ailemin, bir bölümü Karadeniz'den göçen ve çilek ve karanfil yapan insanların, ciddi sayıda yapılıyordu bu. Ve arkasında da Nuri Bey'in çiftliğiydi. Böyle bir ortamda büyüdüm. Ve bu çiftliklerin ikisi de bilimsel çiftliklerdi dönemine göre. Gelişi güzel değildi. Henüz Pınar Mahallesi yok. Biraz ileride Sipahi Ocağı, Atlı Spor Kulübü, Maslak'ta Süvari Okulu askerin. Böyle bir ortamdı. Oradan Emirgan'a okula giderdik sanıyorum. Yarım saat civarı sürerdi bizim okula gidişimiz ve dönüşümüz. Günümüzde arka sokaktaki okula bile servisle gönderildiği için insanların, çocukların, yani bizim dönemimiz başkaydı açıkçası.
Ne güzel. Peki okula gider gelirdik dediniz. Nasıl bir öğrenciydiniz?
Ben çok iyi bir öğrenciydim. Her zaman 5 getirirdim. O zaman 5'ti. Her zaman 5 getirirdim. Öğretmenim bile büyük adam olacaksın demişti. Evet, büyük adam oldum. 1.80 boyundayım. Ve gerçekten onların bizi eğittiği gibi pek çok şey yaptık. Bunun için onlara teşekkür ederim gerçekten. Yani öyle nitelikli bir öğretmendi ki, karı koca öğretmendiler Saadet ve Osman Ural. Son sene 5. sınıfa Saadet Hanım bizi eşine bırakmıştı. Çünkü eşi bir sene önce 5. sınıfı okutmuştu. Onun bilgileri daha taze, sizinle daha iyi olur. Sizi daha iyi okutur diye. Evet. Ve ardından parasız yatılı sınavlarına kattı ve parasız yatılı sınavlarını kazanıp Haydarpaşa Lisesi'nde orta ve liseyi o zaman okudum. Orta 1'e giden bir çocuk Reşit Paşa'dan kalkıyor, 3 araç değiştirerek Haydarpaşa Lisesi'ne gidiyor. Lise kocaman, yani tavanı görmüyorsunuz oturduğunuz zaman. Koridorda itfaiye aracı, bir yangın olduğunda itfaiye aracı dolaşıyor. Böyle bir okula gidiyorsunuz, çocuk aklında nasıl bir şey düşünemiyorum günümüzde.
Eminim o çocuğun şaşkınlığı tez zamanda geçmiştir ortaokula başlamasıyla. Ortaokul, lise dönemleri, o yıllarda neler yaptınız, nasıl geçti?
Ya çok iyiydi ortaokul. Okulumuzun çünkü spor bölümleri tam idi. Sadece erkek okuluydu. Kızlarla ilgili bol miktarda espriler yapılırdı sadece. Çamlıca Kız Lisesi eşleştiğimiz okuldu ama biz Çamlıca'yı hiç görmedik açıkçası. Sadece birkaç tiyatro festivalinde kendilerini gördük. Onlara gelip tiyatroda kadın rollerini doğal olarak onlar oynuyorlardı. Erkek rolleri bizler oynuyorduk. Sadece bu. Ama spor deyince Haydarpaşa Lisesi'nin ünü İstanbul'da ünlüydü. Kabataş, Haydarpaşa, Galatasaray, Kuleli. Bunların dışında yoktu. Bütün hikaye bunların çevresinde dönerdi.
Siz de sporla ilgilenmeye başladınız o yıllarda anladığım kadarıyla.
Tabii. Ağır atletizm yaptım. Gülle, diz, cirit, çekiç. Hürriyet'in şey koşusu. Yürüme yarışı vardı. Yürüme yarışına katılmıştım o zamanlar. Yani hiç de boş değildik. Ve önümüzde bizi gerçekten ileriye hazırlayabilecek pek çok olanak vardı. Şimdikileri düşündüğümde böyle bir olanakları göremiyorum da o zaman çoktu. Eğlenebiliyorduk gecenin bir saatlerine kadar. Rahattık. Ama öğretmenlerimiz bizi ciddi eğitti. Çünkü sanıyorum Türkiye'de tek yapamadığı sorunun yanında fotoğraf çektiren gençler Haydarpaşa Lisesi'nde bizdik.
Nasıl oluyordu?
Yani bize verilen mesela eğitim, bir iki tane size ipucu verilir. Ondan sonra fen bölümü benimki bir de. Ondan sonra sizin bunu çözmeniz beklenir. Evet, bunu çözersiniz. Bu aşama aşamadır. Basamak basamak. Ama kalkıp basamakların hepsini birleştirirseniz, sadece tek bir girişte bir şey verirseniz, bir done, o doneyi diğerleriyle bağdaştırmayı ve çözümü bizden beklerseniz, öyle bir eğitim almadığımız için hep küçük tek sorular sorduk. Buradan Kabataş'a nasıl gidilir biliyoruz. Buradan Kabataş'a gideceksiniz. Şu otobüse bineceksiniz, bu kadar. Ama buradan Hakkari'ye gidiş denince orada kaldık. Ama ne zamanki öğretmen hafif bir şey, bakın şu olabilir dediğinde, artık Hakkari'ye gitmek diye bir sorunumuz olmadı. Hakkari'den öbür tarafta ne var demeye başladık.
Dönemin iyi okullarından Haydarpaşa Lisesi'nde okuduğunuz, evet, ortaokul liseyi anlattığınız, tabii, gibi, tabii, çok iyi eğitimler, çok iyi hocalardan aldınız. Şanslı, evet, bir kişiydiniz baktığımızda. Ve gün geldi, lise bitti. Liseden sonra neler yaptınız?
Liseden sonra sınava girip elektronik ve telekomünikasyon diye bir bölüm çok hoşuma gitmişti. Bir zaman artık kimden duyduysan onu. Yakınımızda şeyde Kocaeli Akademisi'nde 10 tane yeni akademi açılmıştı. Onların bir tanesi Kocaeli Akademisi'ydi orada. Bir de ODTÜ'de vardı. Ailem yakın diye Kocaeli'ne beni gönderdi. Ben Kocaeli'ni kazandım, Kocaeli'ne gittim. ODTÜ'ye de gidebilirdim o zaman. Ama yakın diye öbürküne gittim. Fakat ardından 12 Eylül askeri içeri düşme, hapislik, üstelik şey, benimkinde mesela beraat ettim ben. 5 yıllık bir ceza istendi ama sonucunda beraat ettim. Beraat etmeme rağmen 3 yıl küsur hapis yattım, ardından askerlik ve askerlikten dönüp gelince de bu kez artık yaşam başka bir yola doğru evrildi.
12 Eylül döneminde siz Kocaeli'de akademide mühendislik,
evet, okuyordunuz. Öğrenci derneği başkanıydım.
Mühendislik okuyordunuz ve öğrenci derneği başkanıydınız. 12 Eylül askeri darbesinde öğrenci olayları ve siz bir öğrenci...
Şimdi öğrenci olayı yalnız bizde, bakın, öğrenci olayı yok idi.
idi.
Temel nedeni şu.
Öğrenci derneğinin başkanı olduğunuz için tutuklandınız ve beraat ettiğiniz bir davada 3,5 yıl hapiste kaldınız. Tutuklu kaldınız.
Evet. İlhan Çomak 20 küsur yıldır zannediyorum hapiste.
Evet. Ülkenin geçtiği o acı badirelerden o dönemlerde ne yazık ki öğrenim hayatı bir şekilde sonlanmış oldu anladığım kadarıyla. O tutukluluk bitince askerlik hayatı başladı. Askerlik hayatı gün geldi bitti. Sonra ne yaptınız peki?
Bu arada şöyle bir şey de söylemem gerek. Bakın 12 Eylül öncesinde bir ara gördüğüm, okuduğum bir şeyler vardı. Onlar açıkçası hoşuma gitmedi. Hani 68'ler ZAP'a bir köprü yaptı, 78'ler ne yaptı diye. O dönem Avrupa'ya çok sayıda insan gitti aynı zamanda ve bu giden insanlar, çalışmaya gidenler ülkelerinden çok kendi bölgeleri, köyleri için bir şeyler yapmak istediler. Bunların hepsi yavaş yavaş böyle 78'lilerin, 68'lerin uzantısı olan, önünü açmış olan 78'lerin duygularıyla hareket ederek istediler. Köylerine yolculuğu rahat yapabilsin, ulaşımda rahat olsun diye araçlar aldılar. Aynı şekilde sağlık ocakları, okullar inşa ettiler. Laik devlet okulları inşa ettiler. Milli eğitim için. Evet. Kur'an kursu vesaire değil. Ardından ambulanslar yaptılar ve onun dışında başka bir şeyler daha yaptılar. O dönemleri hatırlayanlar bilir. 5 yıllık kalkınma planlarıyla giderdi. 5 yıllık kalkınma planında sizin bulunduğunuz köy, kasaba, köylerde genelde elektrik gelmiyorsa planda yazana kadarki sene gelmezdi.
Tahsin Bey, isterseniz buradan tekrar sizin yaşam öykünüze dönelim. O dönemde...
Ay, muhakkak... Burada benim şeyim var da, şöyle bir şeyim var. O dönemde tanıştığımız, işte Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen Kocaeli ile bizimle paylaşan insanlarla şöyle bir şey yapmıştık biz de. Biz sizlere her türlü altyapı desteği veririz. Daha öğrenciyiz ya. Siz bu altyapıları hallettiğinizde TEDAŞ oraya, dönemin TEDAŞ'ı oraya elektrik getirir. Gerçekten TEDAŞ'ın içinde de dönemin ruhuna uygun güzel insanlar vardı. Elektrik hatlarını onlar çektiler. Ama altyapısı, o direkleri biz Kocaeli'de bir sürü yerden bulduk. Bunların hepsinin mali çerçevesini de Avrupa'dakiler karşıladı.
Evet.
Bayağı bir şeyler yapıldı bu anlamda.
Muhakkak farklı kuşaklar farklı olsa da aslında evet. 68 kuşağı da 78 kuşağı da sonraki günümüzde de aslında gençlerin istediği hep daha yaşanabilir bir dünya ve herkes kendi baktığı penceresinden, kendi baktığı açısından bunun mücadelesini veriyor diyebiliriz. Siz peki daha sonrasında, askerlik sonrasında hayat nasıl devam etti? Sizi nereye sürükledi? Neler yaptınız?
Doğal olarak aynı okulu devam edeyim diye gittiğimde maalesef dönemin arkadaşları, biz içeride, onlar da dışarıda olmasına rağmen 1985 yılıydı, bol miktarda propagandaya hani olumsuz maruz kaldıkları için, yani herkesin yaşadığı az önce söylediğiniz gibi birbirinden farklı ama benzer olumsuzlukları, benzer olmasa bile olumsuzlukları yaşamışlar.
Evet.
Bir çay bile ısmarlanmayınca o zaman dedim Kocaeli'de benim işim bitti. Ben ne okulda okuyabileceğim, çünkü cebinizde paranız olmayınca yapabileceğiniz şeyler sınırlı.
Nereye döndünüz? Ne yapmaya başladınız?
İstanbul'a. Ailemin yanına döndüm ve ailemin yanında yeni bir iş, yeni bir olanak, yeni bir alan açmaya başladım. Önce seramikle başladım. Seramikte Lütfi Ateş'in yanında 4. Levent'te Ayşin Karaoğlu'yla beraber onun yanında ilk seramikle başladım. Seramikten sonra Ortaköy el sanatlarına ilgili bir küçük yaptık, organizasyon. O organizasyonda da kurucularından birisiyim. Ortaköy el sanatları pazarının 3 yıla yakında yönetiminde bulundum. 91'e kadar.
Evet. Seramikle başladınız.
Ortaköy el sanatların.
Seramikte ilerlediniz. Sonra peki seramikle olan...
Sonra güzel bir insanla tanıştım. O insanla önce onu sevdim. Sonra o insanla yazmacılığı, basmacılığı sevdim derken 20 yıl sonra ondan ayrıldım ama basmacılığı bırakamadım.
Basmacılık derken basmacılığı birazcık dinleyicilerimiz için de açalım mı? Basmacılık nedir?
Basmacılık şu, kumaşın üzerine kalıpla ya da fırçayla deseni vermek. Bu Evliya Çelebi de basmacılık olarak alınmış. Bizim içinde bulunduğumuz alan aslen basmacılık alanı ama Anadolu'nun değişik yerlerinde farklı isimlerle anılmış. Tülbentçilik, yazmacılık, basmacılık, bazı yerlerde mesela basmacılık, çit basma, çember basma, Karadeniz'de, Elazığ'da, ardından Bolu Göynük'te kabalar basması, Sarkis usta basması, Şebin Karahisar basması, Konya basması vesaire gibi değişmiş. Renkli olanlarına da alaca denmişler. Urfa alacası, Diyarbakır alacası, İstanbul alacası vesaire gibi.
Peki siz yaptığınız işi ne olarak tanımlıyorsunuz?
Yaptığımız işi başlangıçta sadece basmacılık olarak görüyordum.
Evet.
Kumaşa desen basıyoruz. Kendi desenlerimizi özgün. Çünkü benim ustam Akademi Yüksek Resim Bölümü mezunuydu. Muhteşem bir insandı açıkçası. Ve hala günümüzde yazmacılık üzerine tasarım yapabilecek insan dediğinizde iki kişi sayarım, birincisi o.
Evet.
Yani ve sonra bunu araştırmaya başladım. Yazmacılık neydi? Niye Anadolu'da? Niye sadece buralarda? Ve ne başka bir yerlerde yok mu diye. Sonra dünyadaki yazmacılık gündem karşıma çıktı. Ama işin ilginci dünyadaki yazmacılık en fazla Hindistan'da, Hindistan tarzı diye ciddi bir baskıcı tarz var ve bu tarz asırlar boyu İpek yolunu egemenliği altına almış ama nereye kadar? Şam işi dediğimiz yere kadar, Şam'a kadar, Damaskus'a kadar. Şam'da Şam işinin bir bölümünü günümüzde bizim Güneydoğu oluşturuyor Hatay'la beraber ve Mehmet Aksoy'un, heykeltıraş Mehmet Aksoy'un ailesi de Şam işi denilen tarzda basmacılık yapıyor. Bunları görünce o zaman Anadolu'nun içinde ne var diye başladım. Burada o kadar ilginç şeyler çıktı ki Rize'nin son ustasıyla tanıştım. Kendisini emekli etmiş, çember basma deniyor Rize'de. İstanbul'da çocuklarının yanında emekliliğini yaşıyor. Ardından Bolu Göynük'te Ali Haydar Usta muhteşem bir iş yapıyordu. Kabalar basması, kırmızı ve siyah. O zaman Türkiye'de basmacılık bambaşka bir hale geldi. Her yerde renkli değil. Ardından ortaya Kastamonu çıktı. Kastamonu kara kalem denilen siyah ve beyaz bastığını gördüm. Ardından Malatya Kastamonu'dan biraz ileride Malatya mavi sökme yapıyor. Malatya'dan kilometrelerce aşağı Adıyaman'a iniyorsunuz, o da siyah yapıyor. Yani o kadar ilginç ki Elazığ'da da kırmızı ve siyah baskı olarak yapılıyor. Elazığ'dan kilometrelerce batıda olan Bolu Göynük'te kırmızı ve siyah kullanılıyor ama Elazığ'dan farkı kırmızı bir de bant çekiyor. Yani o kadar ilginç bir şey bu. Evet.
Tahsin Bey, siz aslında bir gün hayatınıza basma girdi. Daha doğrusu yazmacılık, evet, girdi ve siz o gün sadece bir mesleğe başlamakla değil, bunun köklerini araştırmaya da kendinizi adadınız ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki son ustalarla, bu işi yapan, bu işi hakkıyla bugün sürdürmeye çalışan ustalarla yollarınız kesişti. Araştırdınız, onları buldunuz, onların tekniklerini öğrendiniz ve siz de İstanbul yazmacısı olarak yıllardır bu, evet, mesleği sürdürüyorsunuz. Toplam kaç yıl oldu? Kaç yıldır siz İstanbul yazmacısısınız?
Toplam 36 yıldır. 30... İlk seramikle başladım. Evet, evet. Ondan sonra
36 yıldır İstanbul yazmacısı olarak çalışıyorsunuz. Bugün günümüzde, evet, baktığımızda eskisi kadar belki de popüler diyemeyeceğimiz bir alan. Peki kimler bu alana ilgi duyuyor? Bugün neler yapıyorsunuz? Yani mesleğinizi icra ederken yaşadığınız zorluklar da vardır. Birazcık bugünden ve neler yaptığınızdan bahseder misiniz?
Burada şöyle bir şey de söylemek gerekiyor yalnız. Şimdi mühendislik dönemindeyken, hani genç aday olduğum dönemde bile, o zaman okuduğumuz, konuştuğumuz çok değerli öğretmenlerle beraber ortaya başka bir şey çıktı. Yani bir kültürel, sanatsal ve teknik, bilimsel vesaire gibi konuların hepsinin temelinin sizin ülkenizden çıkması gerektiği çıktı. Böyle bir şeyle bize bahsetmişlerdi. Sayın Servet Tanilli de o zaman arada bize geliyordu, evet, akademiye. muhteşem bir insandı. Şimdi bu güzel insanlar sizin temelinizden çıkmalı demesini yıllar sonra şöyle sizlere söyleyebilirim. Örneğin Alman mühendisi deyince aklınıza ne gelir? Hemen sağlam, kunt, oturmuş bir yapı gelir. Detayları düşünülmüş. Evet. İngiliz mühendisliğinin başka bir adı vardır.
Özür dileyerek gireceğim, sözünüzü kesiyorum. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok yaklaştık. O yüzden birazcık daha hızlanarak anlatmanızı rica edeceğim. Bugün orada neler yapıyorsunuz?
Türk mühendisliğinin, Türk sanatının kendi içlerinden gelmesi gerektiği, hani o kılcal damarlardan ortaya çıkarması gerektiğini söylüyorum. Bu nedenle bizim mesela kimler istiyor? Açıkçası Türkiye'ye gelip bize ait bir şeyler görmek isteyen, hani kendilerindekilerini değil, bize ait, bizim bakış açımızı, bizim geçmişimizin günümüz uzantıları, günümüzde onlara nasıl bakmışız, ne tür tasarımlar yapmışız, bunları isteyen, bunların fonksiyonel kullanıcı kullanılabilir alanlarda oluşturulmuş olan ürünlerimizi istiyorlar. İstenilen şey bu. Ve bunu yurt dışında konuyla ilgili ciddi bilgi sahibi olan insanlar istiyor. Yurt içinde de artık yavaş yavaş, yani var olan kapitalist, o klasik mağaza sisteminin kendilerine, yurt dışına ihraç edilen ürünlerin ikinci, üçüncü kalitesini giydirdiğini farkına varanlar bile yavaş yavaş bizimle birlikte olmaya başladı. Ve bunun kursunu vermeye başladım ben.
Evet, bugün nerede veriyorsunuz bu kursu? Nerede devam ettiriyorsunuz mesleğinizi? Ve sizden sonra bu işi devam ettirecek tabiri caizse çıraklarınız, işi öğrettiğiniz kalfalarınız var mı?
Evet, evet. İlk başladığımda 2011 yılında Pendik'te Atilla İpek'in desteğiyle başladım. O zamana kadar İstanbul'da yazmacılık kimsenin bilgisi dahilinde olan bir şey değil. Umursadığı bir şey değildi. Sadece Bedir Rami bir şeyler yapıyor diye biliniyordu. Bedir Rami'nin atölyesi o da. Atölye Bedir Rami'nin desenlerini tekrar tekrar üretiyordu. Atölye anlamında değil, yani bir kurs anlamında değildi. Ben onun ilk atölyeyi İstanbul'da başladığımda 2011'de Pendik'te başladım. Oradan başlayıp günümüze geldiğimizde o kadar farkındalık yaratabilmişim ki bir çığ gibi büyüdü bu. Şu anda bit pazarında bile başörtüsü, tahta baskılı başörtüleri dediğiniz 50 liranın altına inmiyor. Biz bunları başlangıçta 30 kuruşa 50 kuruşa falan alıyorduk. Evet. Şimdi bunlar da değerlendi. Eski kumaşlar gündeme geldi. Herkes bir an önce işte büyük annelerinin, annelerinin çeyizlerini sepetleyip atmayı düşünürken, şimdi tam tersi onlara ciddi anlamda farklı bakmaya başladılar. Bu benim işte moralimi düzelten bir şey.
Evet.
Müthiş bir şey oldu bu.
Şu anda kurslara devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet. Şu anda atölyede kurs veriyorum. Değişik halk eğitimi, olgunlaşma enstitülerinde falan belediyelerde verdim. Ama pandemi dönemi biliyorsunuz, pandemi herkesi dehşetle bir şekilde yakaladı. Kimse işte yeni yeni pandemi karşılığı oturuyor. Neler yapılabilir, nasıl yapılabilir diye. Bu konuda da aşının da bulunması muhteşem oldu.
Hepimiz umutlandırdı. Umarız tekrardan eski günlerimize geri döneriz. Peki bundan sonrası için Tahsin İstengel'in hayalleri, geleceğe dair planları nedir desem ne söylersiniz? Artık yavaş yavaş sonuna da geldik programımızın.
Yazmacılığı geliştirmek. Çünkü yazmacılık sadece hazır kumaşa, hazır kalıplarla baskı değil, kendi tasarımlarınızla baskıdır. Kendi tasarımlarınız olmak zorundadır. Ve bu yaşamın her alanına uygun fonksiyonel ürünler halini almalı. Aksi halde insanların üstüne giydiremediğimizi, eline koluna çanta olarak veremediğimizi, ayağına ayakkabı olarak getiremediğimiz herhangi bir el sanatı biter, ölür. Bunların hepsi de doğal olarak dönemine uygun olmak zorunda.
Evet.
Dün kavuk örtüsü diye bir şey vardı. Bugün kavuk örtüsü yok ama cep telefonu var. Cep telefonunu kılıf diye düşünebilirsiniz. Dün yastıklar kürlen takımı olarak gelirken şimdi yastıklar birbirinden farklı, birbirinden ayrı olarak geliyor rahatlıkla. Yani hem sizde önünüzde olumsuz dediğiniz alanların hepsi aynı zamanda sizin açınızdan inanılmaz olumlu alanlar. Bütün hikaye tasarımlarınız buradan olmak zorunda.
Çok teşekkür ediyoruz. programımıza konuk oldunuz, yaşam öykünüzü paylaştınız. Çok değerli, çok kıymetli bir işi devam ettiriyorsunuz, bir sanatı devam ettiriyorsunuz. Onun mirasçısı, taşıyıcısı ve gelecek kuşaklara aktarıcısınız. Bu yüzden de çok kıymetlisiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler bugün programımıza konuk olup yaşam öykünüzü paylaştığınız için.
Rica ederim.
Çok sağ olun, hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. Daima herhangi bir sanatı ölmez. Mutlaka bir yerlerden, mezardan çıkaran insan çıkar. Bedir Ramiç gibi.
Muhakkak. Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Tahsin İsten geldi. Tahsin Bey İstanbul yazmacısı. Bugün günümüzde artık programımızda da, Kentin Gizli Öyküleri programında da unutulmaya yüz tutmuş diye tanımlanan ama bizim her şeye rağmen, her şeye inat yaşatıldığından emin olduğumuz böylesine güzel meslekler, zanaatler var ve bunların çok kıymetli ustaları var. Onlardan bir ustamızdı ve hayatının 35-36 yılını İstanbul yazmalarına adamış. Bu geleneği, bu mesleği, bu sanatı daha sonraki kuşaklara aktarmak için bugün hala kurs veren, azimle mücadele eden çok değerli bir isimdi ve çok özel bir yaşam öyküsüydü. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Tahsin İstengel, ilham veren bir yaşam öyküsüydü bugün programımızda, Kentin Gizli Öykülerinde ağırladığımız. Ve geldik programımızın sonuna. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler Açık Radyo mikrofonlarından sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de efendim programımıza bekliyoruz. Aynı zamanda Kentin Gizli Öyküleri programında anlatılmasını, aktarılmasını istediğiniz yaşam öyküleriniz varsa ya da tanık olduğunuz, şahit olduğunuz ve bu programa konuk olabileceğini düşündüğünüz isimler varsa Instagram ve Facebook üzerinden bizlere ulaşabilir, bu bilgileri paylaşabilirsiniz. Bugün konuğumuz Tahsin Bey'i, değerli dinleyicimiz, Kentin Gizli Öyküleri programının dinleyicisi, Açık Radyo dinleyicisi Gülsüm Tıknaz Hanımefendi önermişti. Kendisine de buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve 2 hafta sonra tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.
Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.